Metin, nasılsın?
İyiyim Atakan. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Ve hafta sonumu Spotify'da istatistikleri refreshleyerek geçirdim.
O kadar böyle şey söylemene gerek yoktu ama yeni gelen o zaman şöyle şey yapalım. Bizi severek dinleyen, gelen ve bir sonraki bölümü de dinleyen herkese teşekkür ederiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım neden ona? Umarım bizim içeriğimizi de beğenirsiniz diyelim. Çok ben bu kadar beklemiyordum. Bu kadar net girmemizi. Ben bölüm başında başka bir şey yapmak istiyorum. Bir senedir bu işi yapıyoruz. Bir seneden fazla oldu ve bizi dinleyen ekibimiz vardı ama bunun kat ve kat çok daha fazla kişinin bizim bir bölümümüzü dinlemesi bizi çok mutlu etti gerçekten. Atakan'la heyecandan yerimizde duramadık. Biz tabii sayıları görebiliyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü bölüme doğru böyle bir 57, 56, 55'e doğru böyle bir kaymalar olmuş. Size bir tavsiyem var. İlk bölümlerimizde gerçekten çok amatörüz. Ses kalitesi açısından olsun. Bir de konuştuğumuz konular çok o anın konularıydı. Güncelliğini biraz kaybetmiş konular olabilir. Mesela özellikle IKEA bölümleri. 3 hafta sonra sistem çıkacak. Biz ise daha o zamanlar blog postlarda bize ne bilgiler verdiler. Hepsi değişti orada anlattığımız şeyde. Ben 31. bölüm 2K18'i size önermek istiyorum. 2K18'de biz ilk 30 bölümü özetliyoruz. Oradan ilginizi çeken bölümlere bakabilirsiniz. Ki aslında ben Atakan bizim tonumuzun tam 20. bölümden sonra falan tuttuğunu düşünüyorum. Ne diyorsun?
Benim de aklımda şey vardı. 15 falan vardı.
Hikayesi
Çünkü
için
o...
mi dinliyoruz diye bir bölüm izliyoruz, dinliyoruz diye bir bölümümüz var. O mesela tam bence modumuzun tutmaya başladığı bölüm.
Şey yapmaya başladık. I Need Healing, keşiş bölümleri, işte klerik bölümleri
Yani.
gibi biraz daha kendi içerisinde hani tek başına ele alındığında mantıklı olan bölümler yapmaya başladık. O bölümlerde tutturduk sanki
Aynen.
tonumuzu.
15. Evet haklısın. Tam olarak 15. Aynen. Bir 31'e bakabilirsiniz. 15'e bakabilirsiniz. Farklı farklı konukların geldiği bölümler var. Hep isimleriyle zaten onları bulup dinleyebilirsiniz. Ve ben bu meta konuşmayı burada yani böyle tavsiyelerle bitireyim. Bugün konuşacak çok şeyimiz var çünkü. Önce etkinlik
Evet.
takviminden. Tam işte şey geçen hafta pazartesi salı Metikon vardı. Buradan Metikon ekibinden teşekkürlerimi yollayayım. Çok keyifli bir etkinlikti. Birazcık hafta içi olması, yazın olması, etkinliğin klasik tarihinde olmamasından dolayı katılamaz olmasına rağmen mesela bizim de duyuruyu unutup sonradan başa eklememiz çünkü o bölümde çok eskiden kayıt almıştık biz. Gibi gibi bizim de hatalar. Etkinlik çok keyifliydi. Çok güzel geçti. Buradan teşekkür ederim. Seneye Kimetikon'a çok daha fazla kişiyle hep beraber biz kulüpçe mesela kesinlikle gitmeyi planlıyoruz. Buradan herkese şimdiden tavsiye edelim.
Ne oynattın?
Ya ben şöyle komik durum oldu. Benim iki oyunum da patladı. Ben bir
Oynadın
direkt
yani.
FRP'de oynamadım. Orada insanlarla tanıştım. Nerd Quiz diye çok güzel bir konseptleri, yarışmaları varmış. Ona girdim. İlk gün birinci oldum. 18 üstüne 15 puanla. Bir tane 3 puanlık soru kaçırdım sadece. Ondan sonra işte bizim Treasure Hunt Rag dediğimiz onların Quest Giving dedikleri böyle hikayeli işte etrafta koşturup hikayeyi takip ettiğim bulmacalar çözdüğün oyunlarını bitirdim. Akşam after'ında insanlarla tanıştım, içtim, eğlendim. Gayet güzeldi yani.
Yani sen bayağı yan etkinliklere katılmak için convention'a giden kişi olmuşsun
Evet
anladığım
ve
kadarıyla.
mesela bizim boss fight'te kendi etkinliğimizde özellikle kaçındığımız bir olay. Bizde herkes kayıtlı geliyor. Ya LARP'a ya FRP'ye ya da kutu oyununa geliyorsun. Biz klasik convention havasında stand gezmeli, aktivite katılmalı şey yapamıyoruz okulumuzun bazı limitlerinden dolayı. Yapmıyoruz da iyi olmadığımız için o konuda. Bunun iyisini görmek gerçekten çok keyif verdi bana. Hani
Bu
etkinliğe katılım
arada
oranına bağımsız olarak.
şey hani biz derken Metin Boğaziçi'nin oyun kulübünden bahsediyor.
Ha evet ben o evet ben Boğaziçi Üniversitesi Oyun Kulübü'nün şu anda güncel başkanıyım. 3 senedir yönetimindeyim. Aylık etkinlikler falan yapıyoruz. Onu Eylül ayına kadar Eylül ayı dönemlerinde tabii daha fazla duyururuz. Pathfinder Society var zaten Can'la konuştuğumuz. Ki etkinlik arıyorsanız Metikon Ankara'da ve Türkiye için neyse İstanbul için de çok önemli bir etkinlik var. Tabii biraz daha cosplay odaklı olmakla beraber FRP'nin de kutu oyunlarının da yaygın olduğu UConn, Yeditepe Üniversitesi Convention'ı var. Buradan oradaki dostlarımıza da sevgiler yollayalım. 14-15 pardon 13-14 Temmuz hafta sonu Yeditepe Üniversitesi'nde olacak. Facebook'tan etkinliğe girip katılabilirsiniz. Ben orada da bir One Ring sisteminin, geçen haftaki bölümde de konuştuğumuz, canlı olan bölümde de konuştuğumuz One Ring sisteminin test oyununu oynatacağım kendimce. Ki haftaya da zaten belki üstüne daha fazla konuşuruz. İlk oyun deneyimimi aldıktan sonra ben sistemi okumayı bitirdim sonunda. Ve 2.
Şöyle bir sorun var. Biz 2'ye konuşuruz derken çok daha fazla şeyin belli olmasını beklemiştik. Ama nedense çok da bir şey sızdırmadılar.
Biraz da sızdırdılar aslında. Yani şöyle, yeni kitapları duyurdular mesela. Bu da çok önemli.
Şey diyorsun, bu Lost Omens campaign setting.
Ay, o zaten duyuruluydu. Onlar sipariş yaptılar. Kasım'da yayınlayacakları bir kitabı duyurdular. Lost Omen Character Options mı ne adı? Hmm. Tam öyle bir şey değil. Bakmam lazım şu anda tam ismine. Ama hani farklı farklı kitaplar duyurdular. Bazı bloglarla ve videolarla şeyleri görmeye başladık. Neden ona da sistemin farklı yanlarını sonunda görmeye başladık. Mesela short, benim D&D 5'de belki de en beğendiğim sistem olan short rest az da olsa eklenmiş durumda.
Ha, tam olarak onu diyecektim. Short rest'in 2'ye gelmesine kısmen geldi. Anlatacağız nasıl geldiğini. Ne diyorsun Metin?
Ya ben bugün zaten 5'e oyunundan kalkıp geldim kayda. Short rest gerçekten çok keyifli bir şey. Şimdi dungeon oynarken özellikle bence short rest'in önemli olduğu kısım dungeon. Zaten sistemin adı Dungeons and Dragons. Sistemin için en önemli olay dungeon. Ve ben şeyi sevmem. Şimdi bir combat turu 6 saniyedir D&D Pathfinder'da. Bu arada burada artık D&D'yi 2, 3.5, Pathfinder ve 5'i hep beraber kapsayacak bir şey olarak kullanıyorum. Hani Pathfinder'la kıyaslama yapmayacağım bu konuşmam içerisinde. D&D mantığında 6 saniyedir. Ve bir combat işte bir oda dungeon'da 4-5 round sürer. Sonra bir dakika search atarsın. Sonra bir sonraki odaya girersin. Toplamda 10 combatlık, mesela 10-12 combatlık büyük bir dungeon'ı, 10-15 oda olan, yaklaşık içeri girdikten 30 dakika sonra tamamlarsın. Ama 6. 7. odada kaynakların biter ve wizard'ın mesela dışarı çıkıp uyumak ister falan, ama daha sabah, yani daha öğlen olmamıştır.
Ya başka bir şey de hani kaynaklarını da şey kullanabilirsin, tutumlu kullanabilirsin. Ama iyileşme kaynağının az olması gibi bir sorun var. Genelde geleneksel olarak kleriklerin iyileştirmesi beklenir.
Ya da CLV 3.5 Pathfinder'da CLV Wand'ı spamı dediğimiz hikayesi olarak hiçbirimizin hoşuna gitmeyen, oyunun çalışması için yapmak zorunda olduğumuz, böyle paramızın bir kısmını bu sopaya harcayıp 100 charge iyileştiğimiz bir sistem.
Ve genelde çözmeye çalışıyorlar bunu. Mesela D&D 5'de doğru düzgün bir CLV Wand'ına benzer bir şey yok.
Bunun yerine short rest var.
Bunun yerine short rest var. 2'de de wandları bayağı şey yaptılar, güçsüzleştirdiler.
Zaten hatta kullanımını başta kısmayı denediler, sonra beceremediler.
Şu anda şöyle çalışıyor, hatta bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Günde bir kere kullanabiliyorsun. Bir kerenin üzerinde kullanmak için %50 şansın var. Şey yapamazsan, başarısız gelirse wand yok oluyor.
Riskli.
Yani çok acil durumda bir kere daha kullanmayı deneyebiliyorsun yani.
Pathfinder Second Edition 1 Ağustos'ta çıkacak. Yani yarım yıl playtest yapıldı. Ve playtest'te bu konu 3 kere değişti. Resonance point değişti, kalktı, başka bir şey eklendi, o değişti. Yani hala item olayı tam karar veremedikleri bir konuydu. Healing ve item. Ölüm, healing, item.
En son
item.
Şey yaptılar. Resonans yok. Ama belli sayıda magical item kullanabiliyorsun. Sanırım bunu arttıracak veya işte fighterlar için ek silah, magical silahları kullanma opsiyonları getirecek şeyler konacak gibi bir his aldım.
Bir de karizmaya dışında falan bağlama gibi bir durum var hala sanırım.
Öyle bir şey var galiba, evet. Şeylerin, sorcerer'ların özellikle iyi olması gibi bir durum söz konusuydu. Ve şeyin, alchemistler intelligence'a çekiyordu gibi şeyler vardı. Bu heal skilliyle gerçekten iyileşebilmeyi eklediler. Ne olacak bilmiyorum.
Ben onu hiç beğenmedim oynatırken.
Sanırım değişti ama.
Yani hani short rest'in, şimdi short rest'i de tabii daha yeni şey yaptığım için, short rest'in temizliği yok gerçekten.
Evet ya, şey, çünkü şu anda mesela heal'ı kullanıyorsun. Bir saat bir daha kullanamıyorsun. DC'ler düşmüş. playtest'teki gibi durup dururken artan DC'ler değil de sürekli DC 15 atıyorsun. Çok atarsan daha fazla iyileşiyor gibi şeyleri var.
Güzel. Yani çünkü level arttıkça her şeyi level ekleyince her şeyi scale'lamaları gerekmişti. Onun gerçekçiliği azalmıştı. O zaman hiçbir şey level eklemeyelim. Onu bir toparladılar. Güzel oldu.
Yani bakalım, bir de oynamak lazım. Bir de playtest'teki halini bir de test hali olarak da görmek lazım.
Ben dediğim gibi ön sipariş ettim. Ve 1 Ağustos'ta çıkacak kargoyunun hızlıca bana gelmesini ve neler olacağını bekliyorum. Ki test oyunlarını da yayınlamayı deneyeceğim. Twitch'ten oyun oynatmayı başarabilirsem. Hayalim Ağustos ortasında Twitch'e Pathfinder Second Edition'dan en azından bir one shot göstermek. Ekim ayında mesela Lost Omen Character Guide diye 3 yeni ırk duyuracaklarını ve 100'e yakın yeni ırk feat'i ve 10 tane yeni klas arketipi. Hani arketipler her klasa ya. İşte Pirate'ı istersen Wizard'a koyuyorsun, istersen şey koyuyorsun.
Yani aslında feat ağacı
evet.
gibi.
Yapacakları bir kitap duyurdular. Lost Omen Character Guide diye. Buradaki ırklar oynanabilir ırka. Hobgoblin, Lizard Folk ve Leşi. Bitki insan.
Çok ilginç. Çok yan şeylere gitmişler. Evet. Hobgoblin hadi tamam.
Ve 10 tane de olarak. 10 tane de heritage ekleyeceğiz diyorlar. Demek ki hani mesela şeyleri de ana ırklarında yan ırkları çıkacak. Mesela belki Drow heritage.
O zaten
heritage.
Ama o yok muydu? Vardı.
Drow yok. O 5
ya. Drow yoktu da hani sonuçta eklenebilir. Yani heritage sistemi vardı.
Evet.
Ve şeyler de çıkar diye tahmin ediyorum. İnsan etnisitelerinin heritage'leri de çıkar diye tahmin ediyorum.
Bakalım yavaş yavaş.
Çünkü şey yapmışlar. Setting'den bahsederken birkaç bölge, 5 bölgeye mi ayırmışlar setting'i? Onların hepsinden bahsediyorlardı blog postlarda. Mesela bu Next Gap Mana Waste'in olduğu kısım Broken Lands mi? Öyle bir isim vermişler meta region olarak. Oradan hep beraber bahsediyorlar. İşte Avistan'daki şu şeyler, Riverlands ve çevresindeki o kaosun hüküm sürdüğü Galt'tır falan. O bölgeye bir isim vermişler. İşte hatırlamıyorum şu an ismi. Oradan hep beraber bahsediyorlar. Tahminim şu ki o bölgede yaşayan insanlar için yerel heritage'lar da koyabilirler.
Bakalım.
Şey kısmı çok yanına geldik. Hemen bahsedeyim. Spell point sistemi vardı. Bu şeyden de daha sonra çıkan bire sınıflarından çok alışık olduğumuz bir güç havuzum var. Bu havuzdan harcayarak bir şey yapıyorum sisteminle. İkiye de spell point sistemi dediler ve domain güçleri gibi şeyleri de spell point'e bağlamışlardı. Spell point'lerin sayısı azalmış genel olarak. İsmi focus. Bu short rest geldi derken kastettiğimiz şey de bu focus'un geri dolma mekaniği eklenmiş. Her class'ın büyü yapabilen, en azından her class'ın kendi bir refocus etme hareketi var. Mesela cleric gidip vaaz vererek refocus olabiliyor. Sorcerer istediğini yaparak focus olabiliyor. Bard bir müzik çalarak focus oluyor. Wizard bir kitabını okuyarak focus oluyor gibi şeyler eklemişler.
Yani short rest'te bir de fluff eklemişler yani.
Evet, flufflı short rest. Biraz daha açık olması güzel olmuş. Hani şey olmuyor yani. İlla oturup kitap okuyacağın değil de belki işte şeyde bir büyü akademisinde tahtadaki denklemleri çözmeye çalışıyorum. Yani gibi bir refocus seçeneği de var sonuçta.
Mesleğinle alakalı sana hatırlatacak, seni rahatlatacak konu.
Evet ve ben varım buna. Çünkü mesela Paladin şey yapabiliyor. Bu Leon Hans'ini kullanmak için uzun uzun bir dini bir şeye girip, bir tartışmaya girip dini şeylerini yerine getirip yavaş yavaş partiyi iyileştirebiliyor. Bu healing kısmı önemli. Benzer bir şey muhtemelen şeyde de vardır, Cleric'te de. Channel pool'unu birleştirdilerse eğer.
Ya Cleric zaten karışıktı o konuda playtest'te biraz. Channel'ın ayrı pool'u, spell point'lerin ayrı pool'u olması çok garipti.
Çünkü şöyle bir sorun vardı orada. Dediler ki bize, bakın bütün bu şeylerin, bütün bu günlük kullanımı kısıtlı olan şeyleri tek bir havuza bağlıyoruz. Sonra Cleric'e baktık, Channel'ın ayrı havuzu vardı.
Ama yani güç dengesi olarak neden yaptıklarını da anlıyordum gerçekten ama... Yani.
Channel demişken şöyle bir şey yapmışlar. Bir aksiyon, iki aksiyon ve üç aksiyonluk üç farklı kullanımı vardı ya şeyin.
Evet.
Heal büyüsünün. Bir aksiyonun iyileştirme şeyini düşürmüşler, miktarını düşürmüşler.
Biraz fazlaydı zaten.
İki daha fazla iyileştiriyor, üç de herkesi iyileştiriyor şeklinde olmuş. aradaki fark da sadece şeydi, mesafesiydi.
Evet, bildirginin sadece mesafesi vardı, farkı vardı.
Evet, bir sadece dokunarak, iki uzaktan da iyileştirmekti. Şu anda 3 tane tek aksiyonluk heal ile kendimi fulleyeyim gibi bir seçenek yok.
Hmm. Nasıl
öyle
yani?
Bir seçenek vardı için.
Nasıl? Ha, şeydi, healing'i kısık olduğu için yok. Yoksa gene 3 aksiyonla 3 aksiyonla kendine 3 heal atabiliyorsun hala.
Atabiliyorsun ama 2-1 yapman lazım muhtemelen daha fazla iyileşmek için.
Okay. Yani şey, zaten bu gerçekten benim second'la ilgili, PF second'la ilgili en heyecanla beklediğim konu action sistemi ve action sisteminin spell'lerle olan interaksiyonu. Yani o spell fikrinin kimden çıktıysa alnından öpelim buradan. Yani çok iyi. 3 aksiyon sisteminde işte atakları, move'ları, onları bunları, her şeyi tam aksiyona birleştirdin. Güzel. İnovatif, hızlı. Ama asıl 3 aksiyon sisteminin parladığı nokta spellerin kaç farklı aksiyon harcadığında o kadar güçlenmesi veya özelliğinin değişmesi fikri gerçekten çok cool ya.
Hani şey de dinamik hissettiriyor bir de. 3 hareket yapınca çok şey yapmış hissediyorsun. Evet,
az yani spellerin...
Oraya gittim, ona yardım ettim, bunu çelme atmaya kalktım.
Evet, o şey mandane kısmı için. Spell'de de hani spell sayısını azalttılar. Hani 3.5'taki Pathfinder'de kadar fazla spellimiz yok. Ama spellerimle ilgili daha fazla verdiğim karar var. Hani kullanımında. O
umarım gibi. Oynarken yavaşlatmaz. Yavaşlatmaması muhtemelen en çok istediğimiz şeylerden biri. Onun dışında 5E'deki gibi subclass'lar gelmiş.
Her klasa değil sanırım.
Çoğuna gelmiş gibi anladım. Her klasa değil galiba ama Clary'e bile gelmiş mesela.
Aa, ben sadece Paladin'e geldi sanıyordum.
Ha yok, hayır. Mesela Alchemist Research Field diye bir şey almış. Ha. Ve iki tanesini biliyoruz. Bomber ve Mutagenist.
Ama yani şeyi de sayıyor musun mesela? Druid bir order seçiyordu ya da Cleric'in domain seçmesini sayıyor musun buna?
Saymıyorum sanırım.
Çünkü order ama... seçmek sadece bir level feat'in yerine, bir level class feat'in yerine sana, yani bir level class feat'ini otomatik seçiyor ve bir ekstra özellik veriyor. Hani çünkü o aynı diğer order'ların verdiğini, diğer domainlerin verdiğini iki level feat'inde alabiliyorsun zaten.
Sadece ha, evet evet, hatırlıyorum. Bard'da Muse seçiyordun meseleleri falan vardı.
Onları demiyorsun herhalde.
Onların dışında da mesela Cleric Doctrine diye bir şey gelmiş. Bir tanesini biliyoruz. Cloistered Cleric. Görmediğimiz bir şey. Senin dediğin gibi verdiği şeyler sonradan alınıyor da olabilir. Daha büyük değişiklikleri de yol açıyor olabilir. Ama archetype sistemini de feat'lerle çözdükten sonra niye bir daha geri dönüp böyle bir sistem koyarsın bilmiyorum. Bir umarım de, şey gibidir, playtest'teki gibidir.
Bir de playtest'te playtest'te yapılmamış bir şeyi ekleyince tabii şimdi risk. Playtest çok çok detaylı bir playtest yapıldı gerçekten yani. Her şeyini raporluyorduk o playtest'in. Ve hani bunun üstüne bir anda yeni fikirlerini, hani playtest'ten sonra çıkan yeni fikirleri, umarım yani ben şu anda şey, tüm kitapları, yani dediğim gibi kitapları sipariş ettim ve biraz korkuyorum. Umarım beğendiğim sistem çıkar. Beğendiğim sistem çıkmazsa, çünkü birazcık da sinematik sistemin, hani kolay sistemin önemini de anlamaya başladım 5E oynadıkça. Hep normalde Cypher'a kayıyordum ama insanları 5E'yi oynattırmak, hani D&D ismi, Pathfinder ismine geçirmek, çünkü klasik fantezi daha kolay. Pathfinder Second tutmazsa ne yapacağım bilmiyorum. Oturup 5E öğrenmem gerekecek daha GM'lik iz.
Bir de şöyle bir şey var. En çok oynadığımız sistem de 1E. Onun için muhtemelen deviren bir sistem de gelmeyecek. Alışık olduğumuz için sadece.
Bakalım, belki Warming devirir haftaya.
Belki Warming devirir.
Onda da şey sorunu var ya. Gerçekten sadece Lothar hikayesi anlatabiliyor olmak. Yani setting spesifik olması. Ve Lothar'ın da çok spesifik bir hikayesini anlatabiliyorsun sadece. Hobbit'le Lothar kitapları arasındaki dönemde... İyi kalpli kahramanları anlatabiliyorsun sadece. Başka hiçbir şey anlatamıyorsun. Hani biraz
hiç mi? Biraz değiştirsen de hiç, mesela
mekanikler
ork
çok...
kardeşlerimizi şey yapamıyor muyuz? Oynayamıyor muyuz?
Ya, mekanikler çok sert bağlı. Sistemi sıfırdan falan yazman gerekiyor. Yani aynı zar sistemi kullanan yeni bir sistem yazman gerekiyor. O kadar. Haftaya konuşuruz.
Tamam.
O zaman...
Ufak bir şey daha var. Bunu konuşmuştuk galiba daha önce. Onun için bir geri dönmek istedim. Barbarların rage'i öyle böyle rage edip gazı bitmiyor. Bir tur rage ediyor. Daha yani şey, bir dakika rage ediyor. Ondan sonra bir dakika rage edemiyor şeklinde.
Ha, 3 tura 1 turdu en son bıraktığımda ben.
Evet işte şimdi 1 dakika rage ediyor, sonra fatigue falan da olmuyor, rage bitiyor ama 1 dakika boyunca rage edemiyor.
Ha yani fatigue sistemini fatigsiz koymuşlar.
Evet bu kadar.
Ya zaten şey hani ben Ranger ve Barbara Pathfinder Second'da çok şeydim yani, temkinli yaklaştım.
Ya umarım genel feedleri biraz daha düzgün yazmışlardır. Çünkü genel feedler kurtarır bizim eleştirilerimizin çoğunu. Öyleyse asıl konumuza geçelim evet, mi?
Zaten birazcık şey ben bir ara bir 5 dakika önce falan birazcık çıtlattım. Yani D&D ve Pathfinder'da işte kaç tane sisteminde şu anda kaç? 2 hala oynanıyor. 3.5. 3 oynanıyor mu bilmiyorum. 3 oynayan var mı?
3 oynayan olduğunu sanmıyorum. 3.5 çünkü bayağı hotfix gibi bir şeydi 3'ün üzerine. Okay.
Yani bildiğiniz üzere 2, 3.5, Pathfinder 5 ve Pathfinder Second. Sadece bu sistemler var. D&D adı üstüne. 4 falan iddia eden varsa yok öyle bir sistem.
Aa ama öyle deme şimdi 4'te yok.
Tamam. Yok, öyle bir şey yapmayacağım. Sakince uzaklaştık. Ve hepsinde gerçekten en önemli olan olay zindan.
Aa ejderhalar değil mi?
Evet ejderhalar artık. Hadi gel ejderhalar hakkında konuşalım. Şimdi yeşilleri.
Şimdi ejderhaların öncelikle iki farklı tipinin olduğunu fark etmiş olmanız lazım. Kromatik. Ön ayakları kanatlarıyla birleşik olanlar ve ayrık olanlar.
Ha ben kromatik ve metalik diye arayacaksın sanıyordum.
Ha yok o çok şey bir çok arbitrary hiç çeviremedim. Rastgele gelmiş bir ayrım bence falan. Yok neyse.
Peki şey 4 bacak 2 kanat olanlara dragon diyoruz. Şey 2 bacak 2 kanat el olana da wyvern diyoruz değil mi? Yoksa ters miydi?
Wyvern'lar küçük oluyor ama bir de öyle bir şey var.
Ama bu dediğim doğru değil mi?
Evet doğru.
Bir de Çin ejderi var yılan gibi olan. Onu ne yapacağız?
Gerçekten de ejderha konuşuyoruz. Ama neyse ki ejderhaların bulunduğu yerlerden en büyük olanları...
Zindanlar mı?
Zindanlar.
Okey. Tamam. Böyle şimdi, böyle döndük.
Şimdi böyle döndük. Şey diyeceğim. Zindanların fonksiyonu önce oyun içerisinde nedir? Ya düşman ortam.
Aynen. Tüm maceraların odak noktası, XP'nin hızlı kısıldığı, düşmanların bulunduğu ve genelde combat'ın olacağını bildiğimiz alan.
Yani oraya giden kişi normal bir kişi değil.
Evet. Bir macera arıyor.
Yani oraya giden kişinin kafasında bir şey var. Çok büyük sebeplerle oraya girmiş. Karşısında büyük zorluklar olacağını ve bu zorluklardan kaçmaması gerektiğini bilen bir kişi. Genelde zaten daha alışılagelmiş zindanların efsaneleri vardır. Orada oraya giden insanlar yok olurlar. Veya oradan çıkan insanlar çok büyük zenginliklerle çıkarlar gibi şeyler yayılır. Ama zindan deyince biraz daha oyun içerisindeki fonksiyonuna baktığımızda işte bu içi düşmanlarla dolu olan yer.
Evet.
Şeylerde zindan. Kanalizasyonda canavar avlamaya gitmek bir şeydir. Şehir macerası zindanıdır.
Evet. Yani evet. bir hani hikayesel anlamda zindan var. Gerçekten hani çok yer altında işte eski cüce harabelerini işte bilmem neyi falan incelemeye diyoruz ama aslında teknik açıdan baktığımızda Atakan'ın burada dediği gibi kanalizasyon olur, bir saat kulesi olur, bir terk edilmiş malikane olur. Bunlar aslında bizim bakış açımıza göre hepsi zindan. Hepsi dungeon. Seri odaların explore edildiği tek bir haritada encounter dizileri. Genelde combat encounter'ları.
Çok eğlenceli bir zindan örneği. Ben hani oynatırken çok eğlenmiştim. Strange Aliens'un başında bir akıl hastanesinde hiçbir eşyası olmadan uyanıyor oyuncular. Ve bu akıl hastanesi içerisinde bir kendilerine güvenli köşe bulmaya, oradaki diğer insanlarla iletişim kurmaya ve bir yandan da bu akıl hastanesinden kurtulmaya çalışıyorlar. Olaylar tabii ki çok ilginç olaylar dönüyor. O AP'nin çok normal bir AP olmadığını da söylemem lazım. Ama şeyi görmek için hani zindan nedir görmek için güzel bir kaynak ilk kitap.
Ben zindan nedir görmek için de bir level zindan olarak gene Pathfinder'da Gazmat Osiri zindanını tavsiye ediyorum. Büyük, çok büyük haritası var ve haritanın her yerinde farklı farklı hikaye kırıntıları. Çünkü zindanda öyle de bir olay vardır. Yani bir hikaye anlatma aracıdır aslında. Kombatlar teferruattır. bir hikaye anlatma aracıdır. Her şeyde olduğu gibi yani FRP'deki. Kombat işin eğlence kısmı, bir de hikaye kısmı. Aksiyon kısmı,
şey
hikaye
diyeceğim.
Kısmı. Gotham of the Theory gerçekten çok başarılı bir level şey dungeon. Bol bol encounter'ı var. Ve mesela ben ve çıktığında 2 oluyorsun XP hesabına göre. Ve şey içinde çok, ben kendi campaign'imi başlatırken mesela ilk yeni daha tecrübesiz bir GM'ken direkt o dungeon'ı başından oradan aldığım story hook'ları genişleterek ve kendi hikayeme ekleyerek başlamıştım. Çok da böyle klasik eski manada işte story hook'lara tam bir dungeon.
Ben şeyi soracağım mesela sana. Çoğu eski dungeon'da özellikle boş oda, yani boş odadan kastım hikayeyi çok ilerletmeyen, sadece içerisinde düşman olan, yani belki arkasında o düşmanların orada olmasının bir sebebi var ama oyunculara bunu çok da aktarmayan odalar olur. Çünkü zaten eski dungeonların olayı da biraz şeydir. Tamamını araştırmaya çalışmasınlar oyuncular. Çok şey, çok zaman harcar, çok büyüktür, biraz kaybolursun, durup dururken zehirlenirsin, ölürsün gibi sonuçlar olur. Dolayısıyla hani bir şey bulduğunda genelde onu alıp kaçarsın, çıkarsın içeriden. Ama biraz daha yeni oyuncu kafasıyla, muhtemelen bilgisayar RPG'lerini oynarken her köşeye bakayım kafasıyla bir eski zindana girdiğinde şey olursun, her köşeden bir dövüş çıkar, her köşeden bir encounter çıkar ve hani bir süre sonra sıkıyor. Her köşeden encounter çıkması gibi bir sonuca geliyor. Ne düşünüyorsun bu encounter'ların çok bol ve bazen de anlamsız bulunmasına?
Yani beni hazır senaryo oynatırken bazen rahatsız ediyor. Kendi yazdığım zindanları o kadar şişirmemeye çalışıyorum. Ama mesela oyun için 3 önemli encounter varsa zindanınızda, onu bir 5'e 6'ya çıkarmanız gerekiyor. Çünkü zindanın doluluk hissi tabii ne olduğuna da bağlı. Yani dediğim gibi ben içinde sadece yani 25 odalı ama içinde sadece 3 kombat olan zindan da oynattım. Buradan eski campaign ekibime sevgiler. Yani tamamen neye ihtiyacınız olduğuna bağlı. Ne anlatmak istiyorsunuz, ne oynamak istiyorsunuz. Ama klasik, hani o zaman ben şeyi söyleyeyim. Buradan da encounter'ların işlevlerine geçelim. Boş kombatın bir zindan settinginde dolu kombat dediğimiz şey nedir ve boş kombat nedir ve boş kombatın işlevi nedir? Dolu kombat dediğimiz şey zor olan, oyuncuların kesinlikle zorlanacağı, belki boss'un ya da önemli bir karakterin ya da ilginç bir düşmanın olduğu ve hikayesi olarak ya da hikayesi olarak aradıkları şeyleri içeren bir kombat. Mesela bir kültün tapınağını basıyorsan kültün lideri önemli kombat. Kültün kölelerinin tutulduğu yerde muhafızlarıyla yaptığın, kölelerin muhafızlarıyla yaptığın kombat önemli bir kombat. Mesela sallayayım, kültün simyacısıyla yaptığın kombat hikayesi olarak çok önemli olmasa da farklı ilginç bir kombat olacağı için önemli bir kombat. Çünkü kültte ne roglarla ve kleriklerle dövüşü olacaksın mesela. Onu kıran bir kombat olduğu için. Ama kültün kapıda duran undead minionları olsun, kültün yemek odasında bekleyen 2 level common'ı rogları olsun ya da işte tamamen zindanın çok olur bu klasik dungeon'larda. Kült bir zindana, bir mağaraya yerleşmiştir ama mağaranın 2 odasını temizleyememiştir. O yüzden orada 3 tane örümcek vardır. Giant.
Çok klasiktir gerçekten.
Bu tarz şeyler ise boş encounter dediğim. Sadece combat olsun diye var. Ama boş encounter'ların işlevi de şu. Atmosferi vermek için. Mesela siz o şeylerle, undead zombilerle karşılaşmazsanız, bir oda dolusu undead zombiyle, bu kültün ne yapıyor, niye bir tehdit olduğunu ya da kültü biz niye bastık öldürdük? Bak abi, içeride 8 tane yemek odasında kart oynayan, okey oynayan, sen gelirken yemek yapan adamlar vardı, sen onları öldürdün, temizledin sen burayı, bunlar iki kilerik bir şey plotu yarayacak kadar kaos oluşturmadılar, bunlar burada 30 kişiydi, 40 kişiydi. Dungeon'da kalabalıklık havasını vermek için çok önemlidir boş encounter'lar. Boş encounter'ların amacı combat veya hikaye değil, atmosferdir yani.
Ha işte, ama onu da biraz dengede tutmak
evet,
gerekiyor gibi
tam
hissediyorum.
Tam olarak bu. Yani bunu tabiri caizse bokunu çıkarmamak gerekiyor. Bir goblin dungeon'ına girip aynı goblin stat bloğundan bir odada 6 tane, bir odada 4 tane, bir odada 8 tane, bir odada 6 tane daha, bir odada da 2 tane, bir tane de başlarında hobgoblin var şeklinde dövüşmek sıkıcı. Onun yerine 4 tane standart goblinli bir oda koy, 6 tane standart goblinli bir oda daha koy, bir odaya druid goblin build'la ve onun yanına 3 hayvan koy, bir yere odaya 2 tane hobgoblin koy, bir odaya ne bileyim işte undead olarak kalkmış goblin koy falan, yani illa temayı tutturmak istiyorsan. Boş encounter'larında da bir farklılık yarat ve abartma miktarını.
Şimdi şeyi de söylemek lazım, bu dedin aslında dungeon'ın kalabalık olduğunu göstermek. Bunların şey fonksiyonları, psikolojik,
atmosferik algı diyelim,
atmosferik fonksiyonları, başka bir fonksiyonları da aslında kaynak harcatmak.
Evet, haklısın, oyuncu bakış açısından da düşünmek gerekiyor.
Yani mekanik şeyi bu, hani oyunculara mekanik olarak yarattıkları, çünkü işte 4 tane level 2 oyuncuya 6 tane level 1 düşman saldırdığında level 2 oyuncular genelde yenecek. Hani %85 yenecekler.
Çok kötü zarların atılması lazım yani gerçekten.
Evet, veya çok iyi zarların atılması lazım düşman tarafından. Bunların burada olması oyunculara normal anlamda bir zorluk yaratmak değil. Birincisi şey yapmamak, hani tamam siz her yere bakmaya çalışırsanız bunlarla uğraşırsınız algısı vermek. İkincisi kaynak harcatmak. Belki de o fighter'ınızı düşürmeye yetmeyecek onların vuracakları toplam 15 hasar. Ama klerik gelip bir adet birinci seviye büyü harcayacak veya yandan bir iksir içmek ihtiyacı doğuracak.
Ya da kaynak deyince klasik manada atlanacak şeyi söyleyeyim. Mesela barbarınız bu kombatta 3 rage tur harcayacak ve boss fight'a yeteri rage ile gidemeyecek gibi şeyler mesela, de önemli. Yani hani...
Kaynak derken burada harcanabilen her şey, günlük veya kalıcı olarak harcanabilen her şeyden bahsediyoruz.
Fighter ve Rogue dışındaki tüm klaslarda var klasik manada bu.
Fighter'ın da şeyi var, hit point'i var.
Ha evet, yani tabii hit point'i dışarıda tuttum. 5'e olarak düşünecek olursak aslında Warlock da short rest'e geri aldığı için Warlock'ın da çok bir harcanan kaynağı yok.
Ama yani mesela şey, her zaman Warlock için bile her zaman 1 saat oturup beklemek bir seçenek ki olmayabilir.
10 dakika mı 1 saat mi? Evet, kural kitabında 1 saat yazıyormuş ama 1 saat fazla geldi bize. Bugün tekrar konuştuk onu. Neyse dur, o başka zaman. Kapattık. Dağıtmayayım konuyu.
Tamam, siz 10 dakikada dinlenin.
Biz 10 dakikada dinleniyoruz. Biz hızlı dinleniyoruz. Ve hani artık burada birazcık daha GM bakış açısından girmeye devam ediyorum. Build derken, build'ınızı yaparken ne anlatmak istediğinize çok dikkat edin. Yani mesela benim şey de çok garip oluyor. Terki 1000 yıldır girilmemiş, terk edilmiş bir zindanım vardı, tamam mı? 1000-1500 yıldır girilmemiş eski bir organizasyon, işte oyuncularımın araştırdığı bir organizasyon, literal zindanı. Hani yer altındaki gizli base'leri, işte yatak odalarının, kütüphanelerinin, çalışma odalarının, hapishanelerinin olduğu bir yer. Daha klasik bir zindan olamaz. Ben buraya sadece 3 tane encounter koymuştum. Aslında 4'lü de 4.'ye bulaşmadılar. Birincisi kapıya diktikleri hala ayakta olan undead bekçi. Hı hı. Ki bu geçen bölümde de bahsettiğimiz gibi bir Grave Knight'tı. Geçen bölümde şey 2 bölüm önce pardon. 2 bölüm önce kayıt sırası farklıydı ya. 2 bölüm önce şey yaptığımız Grave Knight'tı. Konuştuğumuz Grave Knight'tı. Zindanın boss'uydu. Ve ilk encounter'dı. O yüzden kaynak harcamamaya falan çalıştılar. Feci dayak yediler. Gayet keyifliydi. Sonra bir tane içeride hayalet, bir araştırmalarını bitiremediği için hayalet olarak kalmış bir hayalet büyücü vardı. Bir tane kazık saplı vampir vardı. Kazığı çıkarırlarsa kombat oluyordu. Hani çıkarmadılar. Bir de hani zindanda, hani bu zindan kapalı ve büyüyle korumalı bir zindandı. Buraya içeri random bir yaratık, bir şey giremezdi. Bir tane eskiden kalma bir zombi yapan bir bitki koymuştum oraya. Bunu da ne için koymuştum?
O çok sinir bozucu bir bitki. Yani.
İki tane undead var. Yellow Mask Creeper. İki tane undead kombatı var. Şimdi buranın temasına içeri yaratık koyamıyorum. Canlı bir şey koyamıyorum. Ne koyabilirim? Bunu anlatmak için şey yaptım. Az kombat olduğu için de mesela üçü de aynı cins kombat olsaydı çok göze batardı. Birazcık hı hı. değiştirebilmek açısından şey koydum. Bitki yaratık koydum. Boş encounter'larınızı da planlarken buna çok dikkat edin. Mesela biraz önceki kültist undead örneğimde spider'ların orada, klasik maceralarda orada olma sebebi bu. Hikayesi olarak manasız geliyor, dalga geçiyoruz ama bir tane de o encounter lazım. Çünkü İki sebebi de olabilir. Ya undead dövmeye çok odaklı bir partidir. Onları ters köşe yapmak gerekir. Ya da mesela undead dövmeye hiç odaklı bir parti değildir. Mesela ranger'ı vardır. Ranger'ı favorite enemisi undead değildir. Mesela vermin'dir. Onu da eğlendirmek için koyarsın bunu. Çok detay, çok niş bir şey söyledim ama.
Hayır. Bence üstüne basılması gereken bir şey bu. Oyunculara da şey vermek gerekiyor. Parlama, spotlight'ı daha önce konuşmuştuk sanki. Spotlight'tan kastımız da hani evet al şimdi senin sayende geçiyoruz bu encounter'ı hissini yaşatmak gerekiyor. Çünkü mesela bir barbarla bir fighter'ın ayrıştığı nokta barbarın biraz daha akrobatik olması. Fighter'ın daha şey yapması, daha iyi savunmasının, daha yüksek işte saldırısının olması. Dolayısıyla biraz daha akrobatik olarak geçebileceği bir engel koyduğunda barbara. Barbar işte geçebilirken fighter geçemeyecek. Biraz daha fazla vurması gereken bir engel koyduğunda barbara, fighter vurabilirken barbar vuramayacak ve o iki oyuncu arasında bir şey olacak. Ben farklı bir karakter oynuyorum yanımdaki kişiden hissi oluşacak.
Evet, bu kesinlikle çok önemli. Yani ki zaten Spotlight benim FRP oynatırken en önem verdiğim konudur. Ki geçen seneki GM atölyesinde konuşmam konumu o yüzden Spotlight seçmiştim. Ki YouTube'dan dinleyebilirsiniz.
Güzel.
Yani bana çok güzel pas attın. Bir de mesela işte benim ben bir de Spotlight'ı çalan oyuncu var. Mesela Minotaur kampı, bu da güncel campaign'imden bir sahne. Bir Minotaur kampı basıyorlar. Askeri bir Minotaur kampı. Bizim lore gereği, oyundan dolayı bir ranger'ımızın monstrous humanoid'e +4 favorite enemisi aldı. Hep Minotaur'la karşılaşıyoruz diye. Şimdi buradaki Minotaur kombatlarını neredeyse tek başına geçiyor, tamam mı? Ama ben şimdi oraya mesela şeyin başındaki kişiyi bir sorcerer yaptım. Başındaki Minotaur'u. Tam da bir demon summonlarken zindana girmiş oldular, demon'la pazarlık yaparken. Ben buraya bir demon encounter'ı koymuş oldum. Alchemist'in yanına bir Minotaur alchemist vardı. Alchemist'te bir pet olarak aynı encounter'ı. Alchemist'in peti hiçbir klas özelliği olarak değil. Bir tane ayısı vardı. Bu şekilde tüm kombatların ya da bir cleric'in undead minionları vardı. Bu şekilde kombatlara farklı renkler, farklı şeyler koyabildim. Özellikle işte bu neyde sorun oluyor? Kült basma, işte savaş kampı basma, bir Thieves Guild'in karargahını basma gibi encounter'larda tek düzelikten çıkmak için hikayesel sebepler de uydurup, işte dedim ya, bir sebep sonra da yazdım. Gerçekten bir sebepten ötürü bir demon çağırıyordu, bir şeyle anlaşma yapıyordu diye yazdım. Hikayem de var. Şimdi açık etmeyeyim, oyuncularımın dinlediğini biliyorum. Yani bu tarz şeyler, bu üstüne basa basa söylüyorum. Diversity, çok çeşitlilik çok önemli gerçekten. Thieves Guild için bir örnek vereyim. Mesela Thieves Guild Encounter yapıyorsun. Ne olacak? Herkes ya fighter ya rogue ya bir şey. Bir tane belki Thieves Guild mage koyacaksınız. Bu da çok önemli. Öyle mundane ekip falan, bir tane işte Thieves Guild alchemist, Thieves Guild mage, cult alchemist gibi şeyler koyun ki encounterlar farklılaşsın. Bir de mesela en basit kullandığım trik. Abi kapıdaki ya da bir özel bir kasadaki guardları golem yaptım. Bir anda farklı bir cins yaratık girmiş oldu işin içine.
Aslında benim de gelmek istediğim noktaya biraz geldik de çok yandan yaklaştık.
Yani bu konu ya, hani sen de benim gibi düşünüyorsun herhalde. Bu diversity, sen daha çok oyuncu oluyorsun ya. Yani bu diversity çok önemli gibi geliyor bana. Bir dungeon yazarken, dungeon'da dediğim gibi seri encounter'lar dizisi kapalı bir alanda diye tanımladık. En önemli şey bence bu. Hikaye anlatımı kısmına geleceğimizi varsayıyorum tabii ki.
Ben bir de şeyi söylemek istiyorum ama yani ben senden çok daha fazla hazır senaryo, en azından hazır encounter oynattım. Çok kendi encounter'ım, yani yarattığım da oldu da, genelde hazır bir şey varsa onu modifiye etmeyi tercih ediyorum. Bunu yaparken ama hazır dungeon'larda özellikle şeylerin işte sürekli aynı stat bloklarına sahip aynı yaratıkların ard arda gelmesi artık bakıyor çünkü... ne çıkıyor üzerinden? Abi işte gene ladder short çıktı. İşte gene bir tane long sword'u. Broken Schmitter'ı var gene. Aynı setten 15 tane çıktı falan gibi bir duruma geliyorsun. Bunu sadece tasvirini değiştirerek ilginçleştirmek mümkün.
Hocam iskeletlerin elindeki Schmitter'lardan iki tanesini long sword, bir tanesini long spear yapıyorsun gibi mesela.
Ve bunu şeyde yapmana, yani bunu böyle de sadece görsel ve yani işte elindeki silah farklı yaparak da yapmak mümkün. Onun dışında biraz daha dungeon'ın anlattığı hikayeyi anlayıp veya işte senin eklemek istediğin notu eklemek için fırsat olarak kullanıp mesela oradaki işte iskelet herhangi bir iskelet değil de önemli, daha önce oraya gelmiş önemli bir karakterin ölüp kalkması sonucu oluşmuş iskeletmiş. İşte zırhındaki sen şeyden aile armasından şeyi tanıyorsun. Ha işte bu falanca ailenin buraya geldiğini duyduğumuz çocuğu.
Değil mi? Okay.
Çünkü Dungeon... boş bir encounter'ı bir hikaye anlatan, çok ufak bir hikaye kırıntısı da olsa ilginçleştirdin. Şu anda o encounter'ı sadece iskelet dövmek için dövmedik. Girmedik o encounter'a. Ama şeyi öğrendik. Bu çocuğun ailesiyle bağlantısını öğrendik. Belki kemiklerini götürsek bize bir şey yaparlar.
Bir knowledge, bir history, bir belki bir ne bileyim investigation falan nobility attık. Nobility attık ve nobility senin örneğine daha uyuyor ve ben de bu arada zırhında çok kullanırım. Undead'in parçalanmış zırhı ve silahındaki logolar. Bir de hep ilgisini çeker oyuncuların. Yani oyuncular ve arkasında bir şey olur, inceleyin. Bakın size tavsiye buradan. Yani
hani şey falan bile çıkabilir. Belki hani cult basma örneği verdin. Cult'ın bir önceki liderinin cesedini kaldırmışlardır mesela.
Yani evet, yani hikaye. O zaman buradan benim diğer geçmek istediğim konuya da çok güzel bir geçiş var. Yani dungeon'da hikaye anlatmak. Dungeon combatlar dizisi olarak görülmesine rağmen combat, zaten D&D oynamamızın sebebi combatta hikaye anlatabilmemiz. Ben combatta değil başka bir şeyde hikaye anlatmak istiyorsam başka bir sistem kullanırım. Yani gerçekten mesela modern combat odaklı değil de investigation odaklı bir oyun oynatacaksam D&D'yi kullanmam. Hikayemi investigation'da anlatacaksam başka sistemler kullanabilirim. Ve o yüzden dungeon'da hikaye anlatmak çok önemli. En güzel yol gerçekten Atakan'ın dediği gibi dövüştüğün şeyler veya dövüşün geçtiği odalarda hikaye kırıntıları bırakmak.
Bir de başka bir şey de oyuncu olarak oynamaktan gelir genelde zaten GM'ler doğal olarak. Oyuncu olarak oynarken en iyi şekilde oynamaya çalışırsın. GM olarak oynarken en iyi şekilde oynamayarak hikaye anlatabilirsin.
Kesinlikle. Kombatta mesela mage saldırıyor özellikle. Attack opportunity alıp fighter'ı geçmesine rağmen. Neden bu kült mesela büyücülerden korkanların toplandığı bir aslında bir büyü, evrendeki büyüyü yok etmek isteyen bir sekti de varmış falan. Şu anda tabii podcast'te random uydurunca bayağı lame hikaye oluyor ama hani
yani yapacak bir şey yok ama hani dövüşte yaptığı değil de yapmadığı şeyleri öne çıkararak işte dediğin gibi mesela şeydir bir ork kabilesinin lideridir ve başının böyle nedense bayağı nötral bir yerde dövüşüyorsunuzdur. Belki de şey bu ork lideri ona yapılan yani gücünü başkalarına ikna ettirme konusunda çok şey olduğu için, çok agresif olduğu için yanındaki büyücüye değil de orada daha büyük kılıç tutan Barbar'a saldırmak istiyordur.
Yani stratejik olarak bir hatadır bu büyücüyü düşürmek gerekir. Ki ama bunu mesela şurada katılmıyorum. Bu zindanlar özelinde değil, her kombatımızda kullanmanız gereken, kullanmanız gereken de demek, kullanabileceğiniz bir taktik. Zindanlar evet, özelinde değil. Katılır mısın?
Evet evet. Yani, yani şey ama zindanlarda da
kesinlikle
özellikle her şey çok repetitif, tekrar eden bir şekilde meydana geldiği için bir fark yaratmak için karşına çıkan düşmanların sadece stat bloklarını değil de karakter özellikleri açısından da farklı olduğunu düşünerek oynamak tat katabiliyor.
Ve tadı bir de bunun dışında bir de boş odalar da katabiliyor. Mesela kült burada yaşıyorsa hani ya da bir kabile geliyorsa mesela kabilenin çadırlarını koymak, ork kabilesini. İçeride yaşayan kültün bir tane boş kombatta geçmeyen bedrolllarının olduğu ve sandıklarının olduğu işte bir şey koyma. Bir mutfak çizmek dungeon'a. Bir tane tuvalet odası koymak.
Tuvalet önemli.
Tuvalet önemli. Tuvaleti unutmayın tuvalet arkadaşlar. yani o kadar çok dungeon oynattım ki tuvalet yok içinde ama insanlar 30 yıldır burada yaşıyor. Nereye sıçacaklar?
Ben ne lüks malikaneler gördüm. İçerisinde tuvalet yok arkadaşlar evet. Ya.
Yani nedir onun adı? Gerçekten mesela bu tarz küçük detayları düşünmek. Boss'un odasında bir masa, bir yatak tasvir etmek. Hani burada kaldığını. Bir tane yırtılmış haritaların olduğu bir duvar. Başarısız bir plan sonucu. İşte belki buradan da story hook'lar. çıkarabilirsiniz gerçekten. Zindanın asıl, yani sonuçta durdurmak istediğimiz kişi var. E durdurduk. Bir sonraki hikayeye nasıl geçiyoruz? Bir sonraki hook nerede? Bunun için odalar çok önemli. Perception'la aranıp bulunacak ipuçları çok önemli. Ama kampanyanızı ilerletecek ipucunu bir zar var yerine koymayın. 5 oyuncunun 5'i de 1 atabilir. Hani,
uf, evet
yani,
ya.
Hani mesela bir gizli bir not var ve onu, o mektubu bulmadan ilerleyemiyor mu campaign? Bundan mesela Rise of the Runelord çok suçlu bu konuda. Evet. Hani o DC 20 perception atılamayabilir. Bu çok spesifik bir örnekti. Devam edin.
Bu gerçekten hani
önemli
olan
bir nasihat
şey.
Olarak evet. Araya koyayım. Yani zindanı yazarken bir kere burası niye var? Neden ben bu zindanı yazıyorum?
Burasının içerisindeki canlılar niye buranın içerisinde de, evet, başka bir yerde değil?
Adventure'lar bize saldırmadığında biz ne yapıyoruz? Çünkü stealth girebilirler. Düzgün tasvir etmeniz gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Çay içiyorum, kart oynuyorum kültist arkadaşlarımla. Belki güzel bir kitap okuyorum yatağımda. Dinlenme döneceğimde nöbet tutuyorum, devriye geziyorum, içerideki o dandik spider encounter ile ben savaşıyorum niye buradalar diye. Hani
şey yani, de önemli mesela, gün içerisinde ne yapıyorlar, bu hafta içerisinde ne yapacaklar, uzun zamanlı planları ne,
yani gerçekçi
çünkü
hissettirmesi.
Özellikle işin içine divination büyüleri de girdiğinde bunlara cevap verebilmek gerekiyor. Çok yüksek değil. Augur'dır, işte Contactador, Plane'dir. Bunun gibi daha soru sormalı divination büyüleri girdiğinde yaklaşık olarak fikre sahip olmak güzel oluyor. İçeridekiler ne yapacak?
Ben size şey de demiyorum. Her encounter, 20 odalı dungeon yazdınız. 15'inde combat var. 12'sinde combat var. Ki bu arada iyi bir ratio'dur. Hani, en azından odalarınızın 3'te 1'inin boş olması güzeldir. Benim sevgi tarzım açısından. Yani işte bir depo olsun, tuvalet olsun, yatak odası olsun gibi şeyleri kastediyorum en azından. Neyse. Herkesi tek tek yazmayın. Hazır maceralarda tek tek yazıyorlar çünkü yazmak zorunda. Siz dungeon'ın konseptini kafanızda bilirseniz, kolpalamanız, çok özür dilerim, doğaçlamanız daha şey, yani doğaçlamanız ve doğaçladığınızı da çaktırmamanız bunun üstüne çok daha kolay oluyor. Siz zindanın genel işlevini biliyorsanız, hani içeriği sadece bomboş şimdi bu benim ekibim 3 level. 3 level'lara uygun kitapta 11 tane encounter buldum. Bunların 8'ini dungeon'ıma koyayım diye değil de gerçekten işte okey, burası işte şöyle temalı bir dungeon. Eski bir eski mağaralarda işte bilmem ne zindanı falan diye, burada işte yarasalar olmalı, birkaç tane eski giren adventure'lar undead olarak kalksın, bir tane mesela bu settingde şey yapabilirsin, bir tane monster, garip bir aberration buraya girip şey yapmış olsun, yuva yapmış olsun bir odayı gibi düşünüp bunları, hani her encounter'ınızı bir yaratığı bir odaya yerleştiriyorken, bir stat block'la bir odayı eşleştiriyorken en azından aklınızda yarım cümlelik bile bir sebep olursa doğaçlayabilirsiniz. Ama sadece sayısal sebepten koyarsanız o encounter'ı, mallama şansınız çok yüksek.
Başka bir şey de, encounter'ların her ne kadar çoğunun düşmancıl olsa da hepsinin dövüş olmaması, yani olmasına gerek yok en azından. Mesela gene cult örneğinden gidiyoruz.
Güzel bir örnek, klasik bir örnek çünkü.
Evet, klasik bir örnek. Bir de şey, çünkü aslında dungeon olmadan dungeon olan örneklerden bir tanesi. Cult örneğinde içerideki kişilerden birinin şeylerle, oyuncularla bir alıp veremediği olmayabilir. Mesela bir cult'ın bir misafiridir ve hani yanına gittiğinizde anlaşabileceğiniz biridir. Yani size yardım etmese de ilk görüşte saldırma gibi bir niyeti yoktur. Veya daha klasik dungeonlarda içeride hapsolmuş bir oyuncularla çok da iyi bir ilişkisi olmasa da ilk görüşte saldırmayacak. Belki hatta oradan çıkmak için yardım edebilecek biridir. Veya konuşma zorluğu çekebileceğiniz daha tuhaf bir yaratıktır. Aberration'lar mesela.
Mesela.
Bu gergin ortamda
ya da benim örneğimden
iletişim kurmaya çalışmak bir yandan şey de sağlar, hani Ya bu bize yalan mı söylüyor, şey mi yapıyor, tedirginliğine de oynamanızı sağlar.
Mesela şey çok ilginç bir yüksek level encounter. Mesela sizin saldırdığınız dungeon ne sebepleyse bir tane demon bindliyordu dünyaya. Pazarlık aşamasındalardı, sizde combat çıktı. Belki siz o demon'ı size saldırmak için bir sebep yoksa işte onu kontrol etmeye çalışan kişi. Ama demon evil. Siz saldırabilirsiniz. Serbest bırakacaksınız. Belki circle'ını bozacaksınız gibi şeyler de olabilir. Ve
belki para verirseniz gidecek yani.
Yani ki bir de combat olmayan iki encounter tipini de konuşmadık aslında. Zindanlarda en çok olan. Tuzaklar ve bulmacalar.
Evet. Tuzaklar ve bulmacalara gelmeden önce combatlar hakkında bir şey daha söyleyeceğim.
Ben zaten özellikle gelmek için değil. Hani konuşmadık dedim.
Ha, evet, konuşmadık. Doğru. Şunu diyeceğim. Çok sayıda güçsüz düşman sorununun çözümü aslında bir çözüm en azından. Bunlar eğer özellikle yakın odalardaysa birbirine şey yapıp bu düşmanların koşup yardıma gelmesi.
Kombatın ikinci turunda, üçüncü turunda sesi duydular, geldiler olayı.
GM tarafında biraz dikkat etmek gerekiyor. Sayılar çok yükselince çünkü işin kontrolden çıkması mümkün. Ama biraz tecrübeyle ne zaman neyin nereden gelebileceğini kestirebiliyorsun. Ve şey yapabiliyor, oyunun momentumunu da ilerletebiliyor.
Ve gerçekçi
çünkü bir anda şey oluyor. Hem gerçekçi hem de şey oluyor. Hani kolay ama hasar vurabilen bir encounter'dan hasar yedikten sonra dur seni iyileştireyim derken herkes yani şey yapmamışken, kendini güvende hissetmeye başlamadan birileri daha gelince biraz daha tedirgin oluyor oyuncular ve çok güzel bir hem oyunun hareketini ilerletmek için hem de oyuncuları tedirgin tutarak oyunun hareketini ilerletmek için güzel bir opsiyon. Diğeri de şey, Wandering Monsters dediğimiz dungeon içerisinde gezmesi makul olan yaratıkların yolda gene görece güvenli sayılabilecek bir şekilde oyuncular kendilerini güvende sanarken oyuncuları bulması, takip etmesi, belki ilk fırsatta onlara başka bir encounter'la beraber saldırması gibi bir durum var.
Ki zaten bu gerçekten çok klasik bir örnek. Hatta hazır published dungeon'larda bunun böyle tabloları, Wandering Monster tabloları, Random Encounter tabloları yayınlanıyor. Değil mi? Hatta şeyde seninkinde var mı? Tom of Annihilation'da var mı?
Var, var. Eski bir gelenek aslında evet. Bu Wandering Monster şey için de oyuncular dungeon'ın içerisinde dinlenmesinler gibi bir ve yani dinlenmek riskli şeyini de sağlamak için, algısını da sağlamak için güvenli bir yer bulmazsan çünkü koridorda biz yatalım çok da mantıklı bir şey olmasın evet. Şeyde dungeon'da.
O klasik şey zindanların bir de daha acımasızlığının da bir parçası aslında belki de.
Bu arada bu da önemli. Neden ben bu odanın kapısını barikat altına alıp burada bir günümü geçirmiyorum?
Evet.
GM'in vermesi gereken cevaplardan bir tanesi.
Yoksa Wizard her iki encounter'da bir gün dinlenip birbirlerini geri alır.
Evet. İşte hani bunu da şey yapmak lazım. Bunların cevabını da vermek lazım.
Zamanımız azalırken, biterken hatta ben tuzaklara da basitçe değinmek istiyorum. Bulmaca zindanınıza koyarsınız koymazsınız. Kilitli kapı şey o tamamen sizin tarzınızdır. Klasik manada vardır. Bazı dungeonlarda, bazı dungeonlarda ise yoktur. Puzzle tamamen hikayenize bağlı.
İki tane şey var diyebilir miyiz? Tuzak türü var diyebilir miyiz hikaye anlatım açısından?
Ha ben önce puzzle'ı... Ha sen puzzle'ı da katacaksın. Okey.
Yok puzzle'ı katmayacağım. Ha. Aslında şey diyeceğim. Bir gerçekten savunmak için insan yapımı, hani bilinçli varlıklar tarafından yapılmış tuzaklar hikaye anlatımında çok kullanılabilir. Bir tanesi de daha yani doğal olaylar sonucu oluşmuş tuzaklar.
Çöken köprü. Bunlar... İşte düşen mağara, cave'in yapan mağara gibi şeyleri kastediyorsun değil mi burada?
Evet onları kastediyorum. Bunlar da tabii ki şey yapılabilir. Hikaye anlatımında, her şey hikaye anlatımında kullanılabilir de burada bir fırsat biraz daha az. Biraz daha o lokalle ilgili olmayan bir şey anlatıyorsun.
O daha atmosfer işte. Vermek için gene.
Evet gene hani burası bir sarsılmış an hissi vermekten çok daha fazlasını yapıyor mu? Şu an çok aklıma gelmiyor. Kesin yapan, çok yaratıcı şekilde kullanan bir macera vardır. Kesin ama orada vardır. Bir yerde.
İlk işte tuzak örneğine gelirsek yani tuzakların çok büyük düşünen bir hatayı konuşmak istiyorum ben tuzak koyarken zindanınıza. Arkadaşlar zindan var diye tuzak koymak zorunda değilsiniz. Dungeon yapıyorsunuz diye tuzak koymak zorunda değilsiniz. Kültün kült örneği. Common odasından ritüel odasına, hani yemek yedikleri odadan ritüel odasına giden kapıda tuzak olması çok saçma.
Biri yanlışlıkla açar falan çünkü.
Kültün dışarıya da yakın olan deposunun içinde bir tuzak olması daha okey. Ya da bu da okey değil. Kültün bossunun kişisel odasının kişisel deposunda, hani kültün başka üyeleri de girmesin. Ya da kültün hazine, işte bossunun sandığında, günlüğünün üstünde falan tuzak olması, ki explosive runes kullan, daha mantıklı. Daha tuzaklı, işte eski bir kaleyi, hani daha çok rastgele yaratıkların olduğu eski bir kalede daha fazla tuzak olması çok normal. Hani tuzakları siz klasik D&D, hani özellikle de D&D atmosferine yeniyseniz ve zindan diye duyduğunuz şeyde tuzaklar olmak zorunda gibi düşünmeyin sakın. Mantıklıysa vardır. Eski maceralarda daha hep şeydir çünkü bu. Şimdi D&D 5E'ye çevrilen zindanlı maceraların hemen hemen hepsi de Dungeon Crawl gerçekten. En azından Dungeon Crawl elementleri içeriyorlar. Eski Pathfinder'da bir sürü modül var. Campaign'inizin istediği yerine koyun, ekleyin. Ve hani campaign'inizin parçası olarak oynatın şeklinde dungeon'lar. Bu dungeon'larda genelde bir terk edilmişlik teması, bir exploration havası olduğu için çok ciddi tuzaklar oluyor. Ama bir Minotaur kampı dungeon'ı yazıyorsanız, ki dediğimiz gibi bu da dungeon, orada herhangi bir yerinde tuzak olması çok saçma. Çünkü aktif olarak kullanılan bir savaş kampı.
Ama nerede tuzak olabilir? Mühimmatların, özellikle değerli mühimmatların tutulduğu yerde, şeylerde, yemeklerin, aynı şekilde değerli yemeklerin tutulduğu yerde, onun dışında kampın etrafında
mesela, kesinlikle
tuzak olması daha mantıklı. Ama gidip işte kampın ana kapısından geçtik, tam geç, yani ana kapının oralarda bir tuzak olması çok makul. Onun dışında bayağı teker teker çadırlara girerken bunların önünde bir tane birisi çukur kazmış, üzerine de kamuflaj atmış. Çok niye, yani niye böyle bir şey yaparsın ve niye hala onu yapan kişi cezalandırılmadı gibi sorular sormaya
işte yaptığınız her şeyin insanı. Mantıklı olması, hani bir önceki konunun aslında bir devamı bu tuzaklarda bahsetmek istediğim şey. Yaptığınız, koyduğunuz her şey mantıklı olmalı. Yani mantıklı olunca daha güzel oluyor. Sadece hani biz bilgisayar oyunu, çünkü bilgisayar oyunlarında çok var bu. Diablo oynuyorsun, sağda solda rastgele trap'ler var. Random generation'lı dungeon'larda daha kötü oluyor. Diablo descripted. Random dungeon generate'leyen oyunlar olduğu zaman roguelike'larda mesela saçma sapan yerlerde tuzaklar oluyor. Neden? Niye?
Çünkü.
Yani bu çünkü. Evet. Sebebiniz çünkü var. Çünkü zorluksa bir tekrar değerlendirin. Özellikle tuzaklar konusunda.
Bu artık hani bir trik olarak bile anlatmaya gerek yok. O kadar çok gördüm ki tuzakların kendi başına tuzak olması. Yani tuzak mesela çalışmıyor ama tuzak açılınca içinden bir örümcek atlıyor gibi şeyler. Veya hani tuzak çalışmıyor çünkü bakıyorsun mekanizmasının arasına o ortamda çok gezmesiyle bilinen yaratıkların malzemeleri sıkışmış. Böyle oyuncular tanıyıp ha buralara kobotlar girmiş diyorlar gibi kullanımları çok yaygın. Onun dışında tuzaklarda daha önce ölmüş yaratıkların ya undeadleri ya da cesetleri oyun hakkında bilgi vermek için çok kullanılıyor. Evet. Bunları da kullanmak
eski
isteyebilirsiniz.
Eski bir camouflage pit tuzağının içi, spiked pit tuzağının içinde ceset bulup onu lootlamak kadar keyifli bir şey yok. İki tane scroll, bir tane iksir almak oradan. Klasiktir, güzeldir yani. Klasik şeyler iyidir. Evet. Ama ya şimdi burada kendimle çatışıyorum. Klasik şeyler iyidir. Klasik olmalarının bir sebebi vardır. Özellikle de ilk oyununuzu oynatıyorsanız, ilk defa dungeon yazıyorsanız, ki dungeon yazmak masada sıkılamayan tek şeydir. Masada encounter sıkarsın, Bestiary'i biliyorsan. NPC'lerin önce de hazırladıysan yeni bir encounter uydurabilirsin. Ama zindan mühendisliği yapılması gereken bir iş olduğu için önceden hazırlanıp bir haritasını çizilip burada bu var, burada bu var demen gereken bir şey olduğu bir şey ve emek istiyor. Klasiklerden kaçınmayın. Hani hem emeğinizi kolaylaştırır hem de test edilmiş, onaylanmış şeyler. Ama işte kendimle çeşitim yoktu. Klasikleri koyarken de dikkatli olun. Sizin için uyumlu olması. Hani ya önceden bir sebep var diye klasiği kullanın ya da klasiği koyduktan sonra o klasiğe ya da koyduğunuz herhangi bir şeye sebep uydurun.
Yani sebep uydurundan kastımız tabii ki aklınızda uydurun değil de hani oyunculara da gösterebileceğiniz bir şekilde ki, sebep ki. Uydurun.
Yani.
Onun dışında puzzle'lardan bahsedelim. Puzzle'lar biraz zor bir konu oyunda bence.
Puzzle'ları bahsetmeyelim. Çünkü puzzle'lar benim genel...
Kendi konularım.
Hayır. Genel geçer diyebileceğim hiçbir şey yok puzzle konusunda.
Evet. Ama en büyük sorun bence puzzle'larda farklı şekillerde çözülüyor. Oyuncuyla karakterin aynı anda puzzle üzerine çalışıyor olması gibi bir kırılmaya yol açıyor.
Benim bu konuda gördüğüm en iyi olay harf bulmacası yapıp bunu baskılı prop olarak yapıp oyuncuya vermek. Ama karakteri mesela da 18 hintli wizardsa hintler vermek. Hani senin karakterin işte şu harflerin köşelerinin daha sivri olduğunu fark ediyor. Çünkü deyip o oyuncuya özel mesela ipuçları vermek.
Başka bir benim gördüğüm çözüm de şey haline getirmek. Puzzle hintlerini skill check halinde vermek. Bunu Pathfinder Society senaryoları bolca yapıyor.
O zaman buradan da konuyu şöyle bağlayalım. Zindanlar konusunda, zindan yazma konusunda, kendi zindan yazma tarzınızı geliştirme konusunda iyi olmak istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey hazır zindanları okumak ve oradan tecrübe edinmek. Benim oyuncularım sağ olsun beni kritik yapıyoruz oyunlarımız hakkında. Benim özellikle eski oyuncularım benim hakkında en beğendiği şeylerden biri yazdığım ilginç farklı zindanlar. Ve bunun tek sebebi, bunu yapabilmemin tek sebebi 60-70 tane PFS senaryosu oynatmış olmam ve eski senaryoların çoğunun Dungeon Crawl olması. Yani farklı farklı o kadar fazla şey gördüm ki neden onun adına zindan gördüm ki, niye zindan kelimesinde takıldıysam, zindan gördüm ki artık kendi tarzımı oluşturabiliyorum. Bakın, puzzle konusuna bakın, tuzaklar nasıl kullanılmış bakın, inceleyin, okuyun. Oynatmasanız bile oynatmadığınız senaryoyu incelemek iyidir arkadaşlar deyip.
Örnek vermek ister misin? Benim şu anda aklımda bir tanesini zaten daha önce konuştuk. Bir tane de çok alışılagelmiş bir senaryo var.
Benim verebileceğim gerçekten en iyi örnek Rise of the Rune Lord. Rise of the Rune Lord'un ilk iki kitabında benim zindan diye tanımlayabileceğim 5 tane zindan var. Atakan Twitch'te kendi Twitch'inde oynadı. Solemn Magus. Twitch.tv/Solemn Magus koyarsın.
Evet, linkini koyarım.
Arşivi de var sanırım. İlk iki kitapta önce bir klasik manada eski terk edilmiş bir yer var ve içini rastgele yaratıklar ve belli başlı amaçlı yaratıklar doldurmuş. Çok klasik bir zindan. Sonra Tisseltop denen ilk kitabın son dungeon'ı 3 katlı, 4 katlı 3 parça. Önünde ayrı bir şey olan, içinde ayrı dinamikler olan çok canlı bir zindan o. Orada konuşanlar var, gün içinde ne yaptıklarını biliyorsun, herkesin farklı bir amacı var. Ama bir yandan da zindan ve çok güzel bir hikaye anlatıyor. Eski hikaye, 3000 yıldan öncesinden kalma notlar, kitaplar, kendini tekrar eden illüzyonlar. İçeride hapsolmuş, 5000 yıldır hapsolmuş pisişik bir yaratık. Ne istersen. Yani
işte ilk TPK'mı burada. İlk iki TPK'mı burada attım.
Yani gerçekten çok güzel bir zindandır. Ders niteliğinde bir zindan. Sonra ama asıl ders niteliğinde olan zindan ikinci kitabın başındaki bir malikane. 3-4 evet. Encounter ve 3-4 tane Hound, undead tuzak.
Mesela o malikanede şöyle ek olarak bir şey var. O malikane bitirdikten sonra bile, her şey, her odasına baktıktan sonra bile içerisinde olmak istemeyeceğin bir yer.
Evet. Atmosferi çok iyi ve şey diyordum, hani undead hound denen undead tuzaklarıyla bir hikaye anlatıyor. Gerçekten plot anlatıyor. O kadar iyi plot anlatıyor ki kart oyununu oynarken ben orada bile vardı plot. Yani bir hikaye anlatım. Yani zindanla nasıl hikaye anlatır? Şey, kaliteli nasıl diverse çeşitli bir zindan yaparımın cevabı Rise of the Rune Lord'un ilk kitabının sonu. Nasıl zindanda hikaye anlatırımın cevabı ikinci kitabın başı. Az encounter'lı zor bir dungeon nasıl yaparım cevabı ise ikinci kitabın sonundaki saat kulesi. Gerçekten 3 tip anlattığımız dungeon'ı bölüm boyunca, 1 saat boyunca konuştuğumuz şeyi 3'ü de Rise of the Rune Lord'da var. Gerçekten çok mükemmel, yani vereceğim örnek odur.
Şöyle, bu verdiğimiz örneklerin 3'ü de çok güzel ama üçü de yeni başlayan oyuncuya ilk bakışta neden güzel olduğunu belli etmeyecek şeyler.
İşte onları da ben söyledim.
Evet evet. Ama hani ilk bakışta işte mesela 3 katlı şey, işte her katında bir şey var. Her katının farklı bir olayı var, bir hikayesi var. Ama çok büyük ve ilk bakışta anlayamazsın. İşte saat kulesi 3 tane encounter var ve hani arada bir şeyler var. Neden güzel burası? Biraz üzerine oturup konuşman gerekir. Diğeri de öyle. Diğeri çok klasik aslında. Çok da anlatmaya gerek yok. Ha şey diyor şey Malikane.
Malikane
de mesela çok daha farklı bir kafayla girmen gerekiyor, evet. Malikane'ye. Hantlarla hikaye anlatımı üzerine. Evet. Benim vereceğim örnek kusurlu bir örnek. Ve çok da hani Pathfinder oynayan herkesin de bildiği bir örnek muhtemelen. Crypt of the Everflame diye bir modül var. Modülün olayı çok basit aslında. İşte çocukları şey için, bir festival için yakındaki Everflame dungeon'ına, şeyine, lahitine yollarlar. Ve çocuklar buraya gidip bir şeyler yaparlar. Biraz hikayesini spoil ediyor olacağım ama şöyle bir olayı var. Aslında bu her sene yapılan bir şey olduğu için köylüler önceden gidip burada işte hazırlık yapıyorlar. İşte tuzakları daha ölümcül olmayan hale getiriyorlar. İşte ölümcül olan şeyleri çıkarıyorlar, yerine ucu kesik oklar koyuyorlar falan filan. Ama bunları yaparken başlarına bir şey geliyor ve sen de bu dungeon'da ilerlerken bu olayın nasıl geliştiğini az çok görüyorsun. Neden bu mükemmel değil? Çünkü değil. Hataları var. Evet. Özellikle tempo konusunda bence çok büyük hataları var. Ve biraz da eski dungeon yapım, daha klasik dungeon yapım şeylerine göre, teorilerine göre, teori değil de işte hani stiline göre yapıldığı için alakasız olan şeyler de var. Ama görüp bir şey yaptığında, ne yapılmaya çalıştığını algılamaya çalıştığında çok daha rahat anlaşılabilecek ilk okumada bir dungeon. Onun için tavsiye ederim.
Var mı ekleyeceğin bir şey? Bu arada örneğin kesinlikle dediğin şeye katılıyorum. Çok farklı bir hikayesi olup çok klasikleşip hatalarıyla gözüne tam bir işte dungeon bu diye okuyabileceğin bir zindan. Aklıma gelmemişti.
Şey için önemli ya, hatalarını görüp daha iyisini yapabilmek için, evet. De hatalı olan bir şey önermek bence önemli o konuda. Evet, eklemek istediğim başka bir şey yok.
Benim de.
Bayağı her şeyden konuştuk.
Güzel konuştuk.
Tebrik ediyorum.
Bir ara ejderhada konuşalım. İçimde kaldı.
Biraz bir ara ejderhada konuşacağız. Evet. Geleceğiz zaten şey serimizde. Sevgili düşman serimizde.
Bak o seri için aklıma gelen bir şey değildi o. Tamam, ben hazırım. hadi bay başla.
Hadi şimdi başlıyoruz. Neyse, yeni gelenler için ve hala burada olanlar için
hatırlatalım.
Instagram var mı?
Var.
Instagram da var.
Az aktif olsa da var. Arada sırada fotoğraf paylaşıyorum.
Spotify, Twitter, Facebook, site, iTunes, Stitcher.
Ha, öyle bir şey vardı, doğru. Bir kişi istedi diye koymuştuk oraya.
Onun dışında ya işte o sosyal medyaların hepsinde varız, oralardan bizi şartın.
Asıl,
Twitter'dan bana tweet atın, ben Twitter'a ben bakıyorum.
Şimdi bizim için en önemli olan yerler YouTube'da subscriber sayısı bizim için önemli. Hani ve Facebook'taki takipçi sayısı önemli. Bu ikisine özellikle hani bize destek olmak isterseniz şey yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz bu ikisini. Atak'ın atladığı kullandığımız yerler Twitch, canlı alan bölümümüzde de bahsetmiştik. Twitch'i gittikçe aktifleşerek kullanıyoruz. Orada D12 macera adıyla varız. Ve bizden anlık haber almak istiyorsunuz. Mesela ben bir anda Twitch'te yayın açtım. Sohbet yayını açtım. Oyun oynayacağım. Bunu genelde Facebook'ta ve şeyde duyuruyorum. Asıl Telegram'da duyuruyorum. Eğer ki Telegram mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsanız orada da D12 macera, @D12 macera diye bizi bulabilirsiniz. Atakan Twitter'ı çok aktif kullanıyor. Instagram hesabı da bende. Ben o kadar kullanmıyorum. Çünkü fotoğraf, mesela etkinliğe gidiyorum. Etkinliğe giderkenki fotoğrafımı çekiyorum. Etkinlik sırasında fotoğraf çekmeyi unutuyorum tamamen. Öyle sorunlar oluyor. Öyle.
Evet. Öyleyse görüşmek üzere Metin.
Görüşürüz herkese.